Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da huzurlarınızdayız ve stüdyomuzda her zamanki gibi klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız bulunuyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
Bir bayramı geride bıraktık. Tekrardan bütün dinleyicilerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Ve bu hafta çok özel bir konuyla dinleyicilerimize çok özel bilgiler paylaşmak istiyoruz. Malumunuz Türkiye'de bir bonsai konusu çok gündem oldu. Ciddi anlamda toplumsal yansımaları oldu. Bonsai'den çocukları koruyalım. Bonsai alarmı oldu. Bu bağımlılık nedir, ne değildir? Bunun gibi bazı bağımlılıkla eşleşen, bağımlılık konusunda insanların böyle gündeme getirdiği şeyler oldu. Uyuşturucu bağımlılığı olsun, teknoloji bağımlılığı olsun. Bu hafta bağımlılığı konuşalım istiyoruz. Klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız aynı zamanda Yeşilay Bilim Kurulu üyesi. Geçtiğimiz haftada büyük bir bağımlılık sempozyumu oldu. Hocamız ve arkadaşları orada sempozyumda konuşmalar yaptılar. Çok değerli sunumlar oldu. Bu noktada ülkemizde bağımlılık konusunda neler yapılıyor ya da neler yapılmıyor? Nedir ne değildir bunu Mehmet hocamızdan dinleyelim istiyoruz. Hocam tekrardan hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
Bu konuyu masaya yatıralım istiyoruz.
Memnuniyetle. Hakikaten bağımlılık meselesi Türkiye'nin gündemine sık sık gelmeye başlayan bir konu oldu maalesef. Her geçen gün toplumun biraz daha haberdar olduğu bir mesele oldu. Keşke bu kadar haberdar olacak olaylar yaşamasak ama bir şekilde bu olaylar yaşanıyor, insanlar haberdar oluyor. Bunun tabii şöyle bir avantaj da söz konusu olabilir. Ne kadar avantaj denebilir bilmiyorum ama şöyle bir faydası olabilir. İnsanların bu haberdar olmalarıyla beraber farkındalıkların artması ve bağımlılık konusunda hakikaten çok geç kalmış adımlarımız var. O adımların daha hızlı bir şekilde atılmasına katkı sağlayabilir diye en azından pozitif olarak bakma anlamında bunu söyleyebiliriz. Bir uyarı var yani. Tabii bu kadar gündeme gelmesi, bu konu acil bir konu, bu konu ciddi bir konu, bu konu hızla artan ve problem haline gelen bir konu. O yüzden acil bir şeyler yapın diyor. Bu mesajı alabilirsek çok güzel. Alamazsak sıkıntı var. Bu çerçevede tabii çok şey yapılması lazım. Yani çünkü bakıyorsunuz özellikle genç nüfus, çocuk denebilecek yaştaki nüfusumuz. Çok büyük bir nüfusumuz var çocuk ve genç olarak Türkiye'de. Ciddi risk altında. Hem sentetik maddelerin, kimyasal maddelerin bonsai adı veriliyor bazılarına, bazılarına başka isimler veriliyor. Onların tehdidi altında. Hem de teknoloji bağımlılıkları, kumar bağımlılıkları, eylemsel diğer bağımlılıkların tehdidi altında. Bu konuda bir şeyler yapmak lazım. Acil bir şeyler yapmak lazım. Hızlı bir şeyler yapmak lazım ve yaygın bir şeyler yapmak lazım. Yani Türkiye çapında ihtiyacı olan herkesin ulaşabileceği şekilde bir şeyler yapmak lazım. Bu konu ciddi gündemimizde olması lazım. Bu çerçevede ben de Yeşilay'ın bilim kurulunun bir parçası olarak Yeşilay adına bir şeyler yapıyoruz. Yeşilay özellikle son iki senede inanılmaz güzel çalışmalar, önemli çalışmalar yaptı. Bu çalışmalardan bir tanesi de geçen haftalarda çok büyük bir organizasyondu. Dünya çapında bağımlılık alanındaki en önemli isimler ve kurumlar bir araya geldiler İstanbul'da. Uyuşturucu ve Halk Sağlığı Sempozyumu düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütü bir paydaştı. Avrupa Birliği bir paydaştı. Avrupa Birliği'nin uyuşturucuyla alakalı çalışma yapan kuruluşları bir paydaştı. Ve Türkiye'den 5 tane diğer bakanlık, Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı hepsi paydaş olarak bu sempozyumda yer aldılar. Dolayısıyla çok önemli bir çalışmaydı. Bu çalışmada da hem konuşmaları dinlerken hem de kendimizi anlatmaya çalışırken dünyaya ve Türkiye'ye şunu gördük ki şayet şu son iki senede yapılan çok hızlı bir şekilde başlanıp devam eden Yeşilay'ın çalışmaları olmasaymış hakikaten Türkiye çok sıkıntılı bir durumdaymış bağımlılık anlamında. Yine çok eksiğimiz var ama en azından ciddi bazı adımlar atılmış. O adımlar neler?
Onları sevindirici haberler var yani.
Sevindirici haberler var. İleri olduğumuz noktalar var. O adımları ben dinleyicilerimize paylaşmak isterim ki hakikaten biz ne kadar anlatsak da bazen eksik kalabiliyor, duyulmamış olabiliyor vesaire. Duyulmuş olsun diye.
Bilinci artırmak gerekiyor.
Bilinci artırmak, farkındalığı artırmak gerekiyor. İkinci olarak da eksiklerimizi de söyleyelim ki olur ya bu konuda bir dinleyicimiz bir şey yapmak ister, bir adım atmak ister. Bu şekilde bir hayra vesile olabiliriz diye bunları konuşalım, paylaşalım isterim.
Çok güzel olur hocam.
Şimdi sempozyumda bir sürü şey konuşuldu ama üç tane söz benim için çok çok önemliydi. Bir tanesi İtalya'dan gelen Gilberto Gerra adında çok tatlı bir profesörümüz, uzmanımız vardı. Dedi ki bağımlılık toplumun bir gerçeği olarak kabul edilmemeli. Yani bağımlılık toplumun bir gerçeğidir. Bundan vazgeçemeyiz, bundan kurtulamayız. Her daim toplumda bir grup bağımlı olacak. Bazen çok olur, bazen az olur. Böyle bir algımız olmamalı. Bağımlılığı sıfırlamak bizim için ütopya olmamalı. Realite, hedef olmalı. Bu gerçekleşebilir bir hedeftir. Dolayısıyla bizim bu kadar bağımlılık üzerine konuşmayı yaparken varacağımız nokta biz toplumda bağımlılığı nasıl sıfırlarız noktası olmalıdır. Yani, bağımlılığı sıfırlamak mümkün.
Mümkün.
Bağımsız bir toplum oluşturmak, bağımsız bir toplum meydana getirmek mümkün. O yüzden kurgumuzu buna göre yapmamız lazım dedi. Bence bu çok önemli bir tespit, bu çok önemli bir hedefti. Çünkü hakikaten bu alanda çalışan uzmanlara bile baktığınızda bağımlılar illa olacak diyorlar. Yani yok saymak mümkün değil. Hakikaten ütopya gibi de düşünülebilir ama ütopya değil, hedef haline getirelim, buna göre konuşalım, çalışalım dedi. Bu önemli bir şeydi. Aklımızın bir kenarında bulunsun bu. Bir diğer mesele, İskoçya'dan gelen Rody Yates adında bir yine hocamız güzel bir şey söyledi. Dedi ki, aman bağımlılardan ümidi kesmeyelim. Bağımlılar tedavi edilebilir, rehabilite edilebilir. Yeter ki gerekli imkanlar, olanaklar, altyapılar, zeminler hazırlansın. Öbür türlü ümidi kestiğimiz zaman sadece bağımlıların ümidi kesmiyoruz. Bağımlının çocuklarından, bağımlının torunlarından, bağımlının neslinden de ümidi kesiyoruz. Çünkü bir etiket gibi yapışıyor o insanlara ve bunun babası bağımlıydı, bu da bağımlı olacak, bu da şöyle olacak, bu da böyle olacak diye insanlara yapışıyor. İnsanlar bundan kurtulamıyorlar dedi. Bu da önemli bir şeydi.
Karanlık bir ağ örüyoruz,
evet,
adeta.
Evet. Ve o insanı bir şekilde oraya doğru itiyoruz.
Evet.
Senin baban bağımlıydı, senden ne bir şey çıkar? Sen ya çıkmaz, sen çıkar, çıkmaz, çıkar. Çıktı diyor adam bu sefer.
Çünkü ümidi kesiyoruz tabii, ve düzelmeyeceğini
tabii,
düşünüyoruz.
Tabii. Dolayısıyla bu da aklımızda bulunması gereken bir şey. Bir diğer mesele, önemli bir söz. Diyor ki, bağımlılar da toplumun bir üyesidir. Toplumun bir parçasıdır. Toplumdan gelmişlerdir, topluma döneceklerdir. Bu insanlar uzaydan gelmedi. Uzaya da gitmeyecekler. Toplumda geldiler, toplumda var olacaklar. Dolayısıyla bağımlıları korumak, bağımlılara yardım etmek, bağımlıları tedavi etmek, toplumu korumak, toplumu tedavi etmek, topluma yardım etmektir. Bağımlılık problemini biz toplumda çözmek zorundayız. Bu noktada sempozyum boyunca gündeme gelen bazı çok önemli ana noktalar var. Onları paylaşmak isterim. Mesela
buyurun hocam.
Dendi ki, ısrarla üzerinde duruldu. Özellikle okul tabanlı çalışmalar yapmak çok önemli. Çünkü bu kadar geniş bir genç ve ergen nüfusunu, çocuk nüfusunu toparlamamız başka bir yerde mümkün değil. Okula hepsi geliyorlar. Dolayısıyla okul tabanlı çalışmalar yapmamız lazım. Önleme anlamında, özellikle bağımlılığın başlamaması anlamında okul kullanılması gereken en önemli zeminlerden, imkanlardan bir tanesi. Çok sevinerek söylemem gerekir ki geçen sene Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi başladı. Yeşilay'ın bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı ortak olarak yapıldı. İlk formatör eğitimlerini biz verdik. Bilim Kurulu'nun da içinde yer aldığı bir ekip verdi. Ve çok güzel bir eğitim programı oluşturuldu. Çok güzel bir eğitim verildi. Bizim eğitim verdiklerimiz rehber öğretmenlere eğitim verdiler. Rehber öğretmenlerin eğitim verdikleri başka Anadolu'nun her yerine doğru eğitim vermeye doğru gidiyorlar. Yani geçen seneden başlayıp bu senede hızla artan ve Türkiye'nin her yerine yayılan ve sadece öğretmenlerle kalmayıp öğrencilere kadar inen ve on binlerle, belki yüz binlerle ifade edilecek kadar genişleyebilecek bir rakama ulaşma söz konusu. Bu konuda alnımız ak diyebiliriz artık bu TBM projesi sayesinde. Bir diğer mesele, devletin bağımlılıkla mücadelesi önemli. Kanun koyucuların, kural koyucuların bağımlılıkla mücadelesi önemli ama devletin tek başına mücadelesi etmesi yetmiyor. Maalesef bağımlılık dendiğinde akla ilk gelen ve en çok mücadele eden, en çok çalışma yapan kurum Emniyet ve İçişleri Bakanlığı. Halbuki ideal olan Sağlık ve Aile Bakanlığı'nın daha aktif olması ve daha çok uyuşturucu yakalamaktan, bağımlıları yakalamaktan, bağımlıları cezalandırmaktan ziyade engelleme, önleme üzerine çalışmalar yapılması lazım. Bunu yapacak olan da Sağlık ve Aile Bakanlığı'dır. Bu da çok üzerinde durulan konulardan bir tanesi. Ama bir diğer mesele var ki o da şu, devletin bu konuda yükünü almak da çok önemli. Çünkü devlet tek başına bağımlılıkla ve bağımlılarla mücadele etmekte yetersiz kalacaktır. Bu noktada STK'ların vazifesi, STK'ların rolü çok önemli. STK'lar hakikaten bu konuyu dert edip bir gündem oluşturup buna yönelik çalışma yapmayı öncelemeleri lazım. Sevinerek görüyorum ki Yeşilay'ın haricinde de çok sayıda STK bağımlılıkla alakalı projeler yapıyorlar. Ya da bazen daha da öteye geçip sadece bağımlılıkla çalışan dernekler kuruyorlar. Dileriz, umarız, dua ederiz bu derneklerin, bu çalışmaların, bu projelerin sayısı artsın. Ama biz dinleyen bütün dinleyicilerimiz sivil toplum kuruluşlarında bağımlılıkla alakalı çalışma yapan sivil toplum kuruluşları bölgelerinde varsa destek olmaya çalışsınlar. Yoksa kurulması için çaba göstersinler. Çünkü dediğimiz gibi bağımlılar toplumun bir parçası. Onlara yapılan yardım topluma yapılmış bir yardımdır. Onları desteklememek toplumu desteklememektir. Bu konuda yine sevinerek söylemem lazım ki Yeşilay olarak 3 tane önemli çalışma yapıyoruz. Bir tanesi bütün Türkiye'deki STK'lara yönelik proje organizasyonu yaptık. Bir bütçe oluşturuldu ve STK'lar projelerle başvurup uygun görülen, beğenilen projelere maddi destek verir hale geldi Yeşilay. Yani
bu konuda teşvik ediyor.
Teşvik ediyor, maddi destek veriyor. Ciddi maddi destekler var. Güzel. Yani Anadolu'dan biri istese ki ya iyi hoş diyorsunuz da bizim STK'mızın maddi imkanı yok. Hemen projesini hazırlasın, Yeşilay'a başvursun, ona maddi destek, projesine maddi destek Yeşilay sağlıyor. Bu çok önemli bir adımdı, atılmış oldu. Dolayısıyla bu konuda Türkiye'mizde bir eksiğimiz yok. İnşallah sayısı artar bu tür bütçelerin. İnşallah. Ama kalkınma ajansları da bunu yapıyorlar. Bakanlıklar da yapıyorlar. Dolayısıyla imkanımız yok, paramız yok gibi durumlar söz konusu olmaması gerekiyor. Bir diğer mesele Yeşilay'ın şube sayısı her geçen gün artıyor. Şubelerini desteklemek, şubelerle irtibata geçmek mümkün. Bulunduğumuz yerde şubesi yoksa şubesi açılsın diye gayret etmek mümkün. Çünkü şube açarak Yeşilay'ın çok sayıda materyaline, yayınına, kitabına, çalışmasına ulaşmak mümkün olabiliyor. Bir diğer mesele de Yeşilay dünyada örneği olmayan bir kuruluş. Kızılay'ın örneği vardır Kızılaç olarak ama Yeşilay'ın örneği yok. O yüzden ülkemizin gururu. Bu konuda bu gururu, bu doğru adımı başka ülkelere taşıma anlamında uluslararası bağlantılar kuruyor Yeşilay. Ve dünyanın farklı ülkelerinde de o ülkenin Yeşilaylarını açmaya başladılar. Şu an 5'in üzerinde ülkede bildiğim kadarıyla var. 10'un üzerinde ülkede de açılacak. Bu da çok önemli bir şey. STK'ların ne kadar aktif olması hem ülke hem dünya çapında konusuyla alakalı olarak bunu söyledim. Gündeme geldi ama Türkiye olarak bu konuda şu anda iyi durumdayız doğrusu.
Çünkü hep bir dile getirilen bir şeydir. Yani sivil toplum yükselmeli, sivil evet. Toplum, sivil toplum. Evet. İşte Yeşilay diyorsunuz ki önümüzde duruyor ve başarılarıyla ortada. Daha da güzelleştirmek için bu anlamda daha da faaliyet alanını genişletmek, ilçelere, birçok yerlere yaymak gerekir diyorsunuz hocam.
Evet, aynı zamanda diğer sivil toplum kuruluşlarına maddi destek de veriyor. Bu da çok önemli bir şeydi.
Evet. Adeta öncülük yapıyor.
Evet, evet.
Yani biz bu işi yapıyoruz. Sen de yap diye sana da teşvik verecek noktaya getirmiş kendisini.
Evet. Bir diğer mesele bağımlılıkla alakalı akademik çalışmaların güçlenmesi gerektiği konusu üzerinde çok duruldu. Bu konuda da hakikaten çok eksiğimiz var. Türkiye'de bağımlılık üzerine bir uzmanlık eğitimi, yüksek lisans programı yok. Yani acı bir şey bu. Fakat İzmir'de bir Ege Üniversitesi'nde madde bağımlılığı üzerine yüksek lisans programı vardı. Şimdi çok şükür bu sene Hasan Kalyoncu Üniversitesi bağımlılık yüksek lisans programı açıyor. Yani Türkiye'de ilk kez bağımlılık psikolojisi yüksek lisans programı açılacak ve bağımlılıkla alakalı uzmanlaşmış kişiler yetişmeye başlayacak. Bu sevindirici bir haber. Ama bu zamana kadar olmaması doğrusu büyük eksiklik.
Düşündürücü.
Tabii.
Hem de üzücü açıkçası. Çünkü evet. Çok ciddi bir tehdit.
Tabii mi? Yani şimdi tamam da bu tehdit var. Nasıl çalışacağız? Kim çalışacak? Kimin çalışacağı belli değil.
Akademi özellikle bu dünyaya uzaksa. Evet. Değil mi? Kimin elinde kalacak?
Tabii. Tam tersi, bu konuda uzman yetişmiyorsa, evet. Yani standart eğitimle insanlar bağımlılarla çalışıyorlarsa ister istemez yetersiz olacak, ihtiyacı karşılayamayacak.
Çözüm köşe yazısıyla ya da işte sadece konuşmayla olacak bir şey değil mi hocam?
Tabii. Yani, spesifik eğitim ve spesifik uygulama tedavi gerekiyor. Bu konuda işte bağımlılık psikolojisi yüksek lisans programının Türkiye'de ilk kez olarak açılmış olması bizi çok sevindiriyor doğrusu.
Güzel.
Bir diğer mesele ama bununla alakalı Yeşilay'ın yaptığı önemli bir şey var. O da şu, şayet bir insan bağımlılık üzerine yüksek lisans ve doktora çalışması yapmak istiyorsa Yeşilay ona ciddi anlamda maddi destek veriyor, burs veriyor.
Çok güzel.
1,5, 18 ay boyunca maddi destek veriyor. Hem de iyi bir maddi destek veriyor. Bu da önemli bir şeydi. Ayrıca yine bağımlılıkla alakalı literatür oluşsun diye Addicta diye bir akademik dergi yayınlamaya başladı. Düzenli olarak yayınlanacak, ilgilisi takip edebilir. Onun haricinde halkın istifade etmesi için aylık dergisi düzenli olarak geçten yayınlanıyor. Yine halkımızın istifade etmesi için bağımlılıkla alakalı kitaplar yayınlamaya, raporlar yayınlamaya başladı. Yeşiller Yayın Evi kuruldu. Bu konuda da yayın eksiği yavaş yavaş kapanıyor. Hızla kapanamıyor maalesef ama yavaş yavaş bilgilendirme anlamında bu açığı kapatacak yayın eksiğimiz Yeşilay'ın bu çalışmalarıyla kapanıyor.
Yeşilay Yayın Evi.
Yeşilay Yayınları şey yapıldı, başladı. Benim internet bağımlılığı kitabımın yeni baskısı da Yeşilay Yayınları'ndan çıktı.
Evet, onu da hatırlatmış olalım. Çünkü klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızın internet bağımlılığı üzerine bir kitabı var. Belki Türkiye'de tek kitap diyebiliriz. İlk kitaplardan biri değil mi bu hocam?
İlk internet bağımlılığı üzerine ilk kitaptı ama sonradan iki tane daha bu konuda kitap çıktı. Evet. Dolayısıyla şimdi tek değil ama
Yeşilay ilkti. Onu basıyor.
Yeşilay onu basıyor. Güzel. Evet. Yani arzu eden, merak eden Yeşilay Yayınları'ndan onu temin edebilir. Evet. Yeşilay'ın diğer kitapları da çok güzel.
Ki o konuda çok önemli hocam.
İnternet bağımlılığı.
Evet. Tabii. Parantez içinde de söyleyelim. Çünkü şu an açıkçası çok büyük tehditlerden biri de o.
Maalesef. Evet. İşte bu konuda bilgilenmek zorundayız. Evet. Bilgiye dayalı hareket etmek zorundayız. Maalesef yapılan hataların en büyüğü bilgiye dayalı değil, korkuya dayalı, kulaktan dolma bilgiye dayalı hareket etmek. Bunun hiç faydası olmuyor. Bilakis tam tersi zararı oluyor. Halbuki bilgiye dayalı hareket edilse önleme anlamında yapılacak çok güzel şeyler olabiliyor.
Evet.
Bir diğer meselemiz akademisyenlerin, uygulayıcıların ve politika yapıcıların ayrı ayrı dilleri konuşması. Herkesin kendi dünyasında yaşaması. Bunun da ortadan kalkması lazım. Yani akademik çalışmadan pratik uygulamayı yapanın haberdar olması lazım. Pratik uygulamayı yapanın akademik çalışmaları aydınlatması lazım. Ve kanun koyucularında bu konuda politika geliştirenlerinde, kanun, kural, yönetmelik geliştirenlerinde her ikisinden de haberdar olması lazım. Ama bunun için ortak bir zeminin oluşması lazımdı. İşte mesela bu geçen yaptığımız sempozyum bu işe yaradı. Buna örnek yine Yeşilay olarak Yalova'da, Abant'ta bazı çalıştaylar yaptık. Politika yapıcılarla, akademisyenlerle uygulayıcıları bir araya getiren. Onlar da çok çok faydalı oldu. Ama dediğim gibi açık o kadar büyük ki bir iki tane çalışma, üç beş tane çalışma bu açığı kapatmaya yetmez. Kim neresinden tutarsa, ne kadar destek olursa o kadar bu açığı hızlı kapatmış oluruz. Dolayısıyla bu konuda destek vermek isteyen, çalışma yapmak isteyen herkese teşvik ederim. Çalışma yapmak gerektiğini söylerim. Çünkü hakikaten ülkemizin bu konuda ciddi anlamda geri kalmışlığı söz konusu. Hızla bir şeyler yapmak lazım ki neslimiz kurtulsun.
Ki burada yani dinleyicilerimiz arasından işte gönüllü olanlar çıkabilir değil
tabii,
mi? Bu açıktan bir teklifiniz bu aslında.
Yani Erkam
buyurun hocam.
Erkam Radyo'nun dinleyicisi rafine bir dinleyici.
Evet.
Yani ya bu konuda akademik çalışma yapacaktır ya bu konuda pratikte uygulama yapacaktır ya bu konuda gönüllü olup STK'larda çalışma yapacaktır. Dertli insanlar biz dinliyor evet. Çünkü. Bu derdi insanlık namına güzel bir şeyler yapma derdini taşıyan insanlar biz dinliyor. İlla ki bu konularda bir şeyler yapan insanlar çıkacak diye ısrarla diyorum ki biz dinleyen sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz bağımlılık diye bir derdimiz var. Ve bu konuda yapılan çalışmalar önleme anlamında, tedavi anlamında, müdahale anlamında yapılan çalışmalarda geri kalmış durumdayız. Herkesin bir kenarından bu çalışmaları tutup bu açığı hızla kapatmaya ihtiyacımız var. O yüzden kim ne yapabiliyorsa yapsın lütfen.
Ki genç arkadaşlarımız için de açıktan buradan tekrar hatırlatmış olalım. Yani bir kariyer planlaması yaparken bağımlılık üzerine çalışmayı tabii, bir düşünsünler diyelim.
Yüksek lisans yapanlar onu düşünsün.
Ki destek de var diyorsunuz.
Destek de var, maddi destek de var. Doktora yapanlar düşünsün. Yüksek lisans yapmayı düşünenler psikolojide üzerine bağımlılık yüksek lisansı yapmaya çalışsın.
Şu an Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde
bu
bölüm var.
Bağımlılık tabii bağımlılık psikolojisi yüksek lisansı bu dönem öğrenci alıyoruz. Alternatifler çok çok artmaya başladı. Bu alternatifleri değerlendirmek lazım. Bir peki. Diğer mesele kampanyalar yapmak, tanıtmak, anlatmak, reklamlar yapmak çok çok önemli ama şimdiye kadar yapılan kampanyalar hep korku üzerinden yapılmış. Korkutarak yapılan kampanyaların ama yapılan araştırmalar gösteriyor ki hiçbir faydası olmuyor. Davranışı değiştirmiyor. Ne kadar korkutursanız korkutun. O yüzden korkutmadan, yanlış bilgilere dayanmadan doğru ve etkili yollar kullanarak reklam ve tanıtım kampanyaları yapmak lazım. Bu noktada da işte Yeşilay olarak nargile üzerine Twitter'da içmesen hashtagiyle, başka başka hashtaglerle korkutmadan, bunaltmadan, sıkıştırmadan, üzmeden, kırmadan kampanyalar yaptık.
Evet.
Yine bu konuda önemli bir çalışmadır. İki tane filme destek olduk. Bir tanesi çıktı, bırakmak istiyorum diye. Sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik bir psiko eğitim filmiydi. Çok güzel, çok eğitici bir filmdi. O çıktı, yayınlandı. Halen de Türkiye'yi geziyor şu anda. İnsanlar seyrediyorlar. Bir diğeri de Oğlum Ateş diye bir film. Gençlere yönelik, özellikle bonsai ile alakalı ne tür sıkıntılar söz konusu oluyor onu anlatan bir film. Haluk Piyes'in yazdığı ve oynadığı bildiğim kadarıyla. O da çıktı, çıkacak yakında. Türkiye'nin gündemine gelir. Bu konuda Yeşilay'da tanıtım çalışmaları, kampanyalar yapıyor. Akranların etkisi çok önemli. Bağımlılığın başlamasında ya da devam etmesinde ya da önlenmesinde akranların etkisi çok önemli. O yüzden de pozitif akran kültürü, doğru davranan, doğru davranışlara, özelliklere sahip olan akran kültürü oluşturmak çok önemli. Bunun için de Yeşilay, Yeşilay kampları yapıyor. Başka kurumlar başka kamplar yapıyor. Ama benim diyeceğim şu ki iki noktaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi, yazın kampa gitmeyen genç kalmasın. Mümkün olduğu kadar bütün gençlerimiz bir şekilde kamplarda aktivitelerin içerisine girsinler. Kültürlerini, bilgilerini okulda öğrenemediklerini öğrenecekleri bir tecrübe yaşasınlar. İkincisi, ne olur kamplar yazın olmasın sadece. Kışın da olsun. Yani çocukların kışın da hareket edecek, faaliyet yapacak, tanışacak, kaynaşacak, kültürlerini, bilgilerini, görgülerini artıracak imkanlara, zeminlere, alternatiflere ihtiyaçlar var.
İki günlük bile olsa. Cuma akşamından pazar gecesine mesela.
Bu tür kampların sayısının artması, bu tür kamplara katılan gençlerin sayısının artması lazım. Bu tür çalışmaları yapanlara minnettarız. Ne olur çalışmalarının sayısını, genişliğini arttırsınlar. Bu konuda çalışma yapmayanlar da ne olur gündeme alsınlar, gündemlerini alsınlar. Bu konuda neler yapabiliriz derdine düşsünler ve bu konuda çalışmalar yapsınlar.
Çünkü akran çok etkiliyor.
En etkili o.
Ve aslında yani, bizim bir şey yapmamıza gerek kalmıyor.
Tabii akran bilgili, tecrübeli, akıllı bir akran olduktan sonra en iyi hocadan, en bilgili uzmandan, en tecrübeli profesörden çok daha faydalı, etkili, tesirli olabiliyor.
Pekala hocam. Şimdilik kısa bir ara vereceğiz.
Tabii memnuniyetle.
Ardından devam edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla birlikte gerçekleştirdiğimiz İnsan Bu programı kısa bir aranın ardından devam edecek. Kıymetli dinleyicilerimiz, yeniden merhabalar. Klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla bağımlılık konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocamız, geçtiğimiz hafta Türkiye'de çok büyük bir bağımlılık sempozyumu oldu. Bununla ilgili hem o sempozyumdan yola çıkarak bizlerle kıymetli bilgilerini paylaştı. Ve aynı zamanda bağımlılık üzerine neler yapılıyor, neler yapılmıyor. Bu konuda istişarelerimiz sürüyor şu an. Ve Yeşilay'da hocamız aynı zamanda bilim kurulu üyesi. Yeşilay'ın faaliyetleri üzerinden bu bağımlılık konusundaki yaptığı çalışmalardan bahsetti. Ama şu an bu çalışmaların daha da artırılması gerektiğinin.
Kesinlikle.
Ve özellikle Yeşilay'ın faaliyetlerinin birçok yere yayılması gerektiğinin, bağımlılık konusunda akademisyenlerin artması gerektiğinin, öğrencilerin bu alanda bir daha düşünmesi, bu bölümü tercih etmesi noktasında bazı yönlendirmeler oldu hocamızın. Ve bir farkındalık, bir şuur meydana getirmek adına bu konunun da önemine binaen konuyu konuşmaya devam ediyoruz hocamızla.
Evet. Birinci bölümde tabii daha çok neler eksikti, Yeşilay neler yapıyor bu eksiklere yönelik onları konuştuk. Şimdi bu bölümde Yeşilay'ın da henüz yapamadığı ama Türkiye'de ciddi anlamda eksikliğini hissettiğimiz ve bir an önce bu konuda çalışmaların yapılmasının aciliyeti olan konuları konuşalım isterseniz. Özellikle önleme alanında ya da erken müdahale alanında çalışma yapılmasına çok ihtiyaç var. Yani hayatını bir defa kullanmış, iki defa kullanmış ama bu konuda bir destek isteyen, ne yapacağını bilemeyen, nasıl bundan sonra ilerleyeceğini bilemeyen insanların başvurabileceği bir danışma merkezi, bir destek merkezi, bir müdahale merkezi maalesef Türkiye'de yok. Tedavi anlamında var ama temeller var. Ama yeni kullanmaya başlamış insanlara erken müdahale için bir merkez yok. Bu konuda Yeşilay YEDAM adında bir merkez açmaya çalışıyor. İnşallah yakın zamanda açılacak. Ama tek başına Yeşilay'ın açtığı tek bir merkez bütün Türkiye'ye hitap edemez, bütün Türkiye'ye yetemez. Dolayısıyla daha önce de söylediğim gibi Türkiye çapında biz dinleyen ne kadar gönüllü, dertli dinleyicimiz varsa tekrar vakitlerini, imkanlarını bir daha düşünsünler. Ve ben bağımlılıkla mücadelede, gençlerimizi kurtarma mücadelesinde ne yapabilirim, nasıl el verebilirim? Bunu tekrar değerlendirsinler ve şayet böyle bir erken müdahale için bulundukları bölgede, şehirde, ilçede bir merkez açılmasını öncü olabilirlerse, merkez açılmasının altyapısını hazırlamaya yönelik bir şeyler yapabilirlerse çok önemli bir hizmet yapmış olurlar. Bir diğer mesele, bağımlılık alanında çalışacak uzman yetiştirme eğitimleri eksik. Yani bizim Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bir yüksek lisans programı açtık ama bir tane üniversitedeki bir yüksek lisans programı şüphesiz yeterli olmayacak. Bu konuda kaliteli, seviyeli, nitelikli eğitimlerin organize edilmesine, yapılmasına, sadece bu konuya uzmanlaşmış profesyonellerin yetişmesine çok ciddi ihtiyaç var. Yani bu konudaki açığın kapatılması için ne kadar çalışma yapılsa o kadar kar. Çünkü bu merkezleri açalım, müdahale merkezlerini. Kimi çalıştıracağız? Kim müdahale edecek? Kim destek olacak? Kim yardımcı olacak? Maalesef uzman sıkıntımız da var.
Liyakat da lazım yani bu iş
tabii,
için, değil mi?
Tabii. Yani bir altyapı gerekiyor, bir bilgi gerekiyor, bir yaklaşım gerekiyor. Bunlardan haberdar olmak gerekiyor, bir tecrübe gerekiyor. Bunun için buna özelleşmiş bir eğitimden geçmekte, buna özelleşmiş uygulamalar yapmakta fayda var. Nitekim işte Anadolu'dan arıyorlar, şu şehirdeyiz, kime gidelim? Yok. Bu şehirdeyiz, kime gidelim? Yok kimse. O yüzden hakikaten kanayan bir yara, bu konuda uzman yetiştirmeye ağırlık vermek gerekiyor. Yani merkez açacağız, çok güzel. Ama sadece merkez açmak yetmez. O merkezlerin içerisinde çalışacak uzmanları yetiştirecek, eğitim programlarında desteklemek, eğitim programlarının açılmasına öncü olmak çok çok önemli. Bir diğer mesele, sempozyumda çok gündeme geldi. Bağımlılarla karşı karşıya gelen insanların, özellikle doktorların, özellikle hemşirelerin, özellikle polis memurlarının bağımlılıkla alakalı bilgileri maalesef büyük oranda kulaktan dolma bilgiler. Ve bağımlılara nasıl yaklaşacaklarını, nasıl hitap edeceklerini, nasıl yardım edeceklerini bilmediklerinden ve genelde de psikologlardan önce, psikiyatristlerden önce, bağımlılıkla alakalı çalışan uzmanlardan önce bağımlılar, doktor, hemşire ya da polisle karşılaştıklarından çok olumsuz etkileniyorlar.
Burası da çok önemli.
Çok önemli.
Yani bu söylediğin şey çok önemli.
Yani doktorlar, polisler, hemşireler ve bağımlılarla ilk karşılaşan insanlar, hakimler, savcılar bağımlılıkla alakalı temel bilgiye sahip olmadıklarından, sahip oldukları bilgi kulaktan dolma ve yanlış bilgi olduğundan büyük oranda, sadece Türkiye değil, dünya çapında böyle araştırmalar bunu gösteriyor. Bağımlılara çok yanlış yaklaşıyorlar ve müdahale edilebilecek, düzeltilebilecek, toparlanabilecek bir insanı ciddi anlamda ileri derecede bağımlı noktasına getirebiliyorlar. O yüzden belki bu bağımlılarla sık karşılaşan meslek gruplarını özel bağımlılık eğitimleri de organize etmeyi gündeme almak gerekebilir.
Adeta bir formasyon eğitimi.
Bir formasyon eğitimi, yani bunu dahil etmek gerekebilir. Spesifik olarak da işte demin dediğim gibi doktor, hemşire, polis, savcı, hakim, öğretmenleri de belki katabiliriz. Bu meslek grubundaki insanlar bağımlılıkla alakalı hakikaten bilgilerinin ne kadar doğru, gerçek, güncel olduklarını tekrar gözden geçirip ona göre kendilerini bir kontrol etmek durumundalar. Yoksa çok ciddi yanlış yönlendirip insanları kaybetmek mümkün olabilir.
Bu konuda keşke projeler yapılsa ve yani Türkiye çapında bütün devlet, sivil toplum işbirliğiyle bu konferanslar gerçekleşse Mehmet Hocam.
Güzel çok doğru olur. Söylüyorsunuz. Çok iyi olur. İşte söylüyoruz ki bizim evet, bakalım, dediğimiz gibi bizim dinleyicimiz dertli dinleyici. Evet. İnşallah dinleyicilerimiz bu konularda bir şeyler yaparlar. Biz bir kenarından tutuyoruz ama dediğim gibi bir kenarından tutmak yetmiyor. Her kenarından, her tarafından tutmak gerekiyor. Açık büyük. İnşallah yakın zamanda radyomuza mesajlar gelir. Dinleyicilerimiz der ki biz bu konuda bağımlılıkla mücadele şöyle bir çalışma yaptık. Bağımlılıkla mücadelede böyle bir çalışma yaptık diye biz evet. de hayırlı hizmetlere vesile olmuş oluruz.
Evet hocam, buyurun.
Bir diğer mesele, bağımlılık tedavisinde modeller az sayıda. Özellikle eylemsel bağımlılık tedavisinde tedavi modeli yok denecek kadar az. O yüzden kültüre uygun, yaşa uygun, soruna uygun tedavi modellerinin geliştirilmesi açığı var. Türkiye'de var. Dünyada da kısmen var ama Türkiye'deki açık daha büyük. Yani bizim kültürümüze, bizim bu toprağın insanına dönük nasıl bir yaklaşım geliştirmemiz lazım ki önleme çalışması yapalım, erken müdahale çalışması yapalım ya da tedavi çalışması yapalım. Hangi yaş grubuna neyi nasıl söyleyelim? Hangi yaş grubuna nasıl derdimizi anlatalım, nasıl hangi yaş grubunu koruyalım? Buna yönelik bu toprakların değerlerini, bu toprakların gerçeklerini bilerek, anlayarak, göz önünde bulundurarak yaklaşım modelleri, tedavi modelleri geliştirilmesi lazım. Ama bunun için de bu derdi kalbe koymak, bu problemi zihne koymak gerekiyor. Zihne koyduk mu, kalbe koyduk mu onun neticesi gelir, kalbimize doğar, aklımıza yeni bir fikir gelir. Yeni modeller üzerinde çalışmak mümkün olabilir ama böyle bir derdimiz var. Bu da bir kenara yazılmış olsun. Yine önemli bir şey, bağımlılar tedavi oluyorlar. Tamam. Ama sonra bu insanlar iş bulamıyorlar. Eski bağımlı diye. Kimse bu insanları işe almak...
Etiketlenmiş mi oluyorlar hocam?
Etiketlenmiş oluyor. Kimse işe almak istemiyor. Ya da bağımlı, bağımlılıktan kurtuluyor. Zaten bir sebepten dolayı bağımlı olmuş. Bağımlılıktan kurtuluyor. Herhangi bir mesleği yok, herhangi bir becerisi yok. İş bulamıyor. İş bulamadığı zaman tekrar duygusal anlamda çöküyor. Duygusal anlamda çöktüğü zaman tekrar bağımlılığa bulaşıyor.
Tutunuyor tekrar bağımlı.
Tekrar bağımlılık nesnesine. Üzerinden... hayatına devam ediyor. Halbuki böyle olmak zorunda değil. O insana el uzatılsa, tedavi olduktan sonra çalışma imkanı verilse, yeteneğini geliştirme, meslek öğrenme, meslek edinme, hayat kurma imkanı verilse çok sayıda insanı kurtarmak mümkün. O yüzden toplumumuzda da bağımlılarla alakalı zihinlerde mitler var, etiketler var. O etiketleri mümkün olduğunca kaldırmaya çalışalım. Bağımlılara imkan vermeye, iş vermeye, yaşama alanı sunmaya hazır olalım. Böyle bu konuda çalışmalar yapalım. Bu da ciddi anlamda sıkıntı.
Evet.
Bir diğer mesele rehabilitasyon köylerinin kurulması. Türkiye'mizde yok. İnşallah yakında olur. İnşallah çok yakında açılır.
Rehabilitasyon köyü.
Rehabilitasyon köyü. Mesela sempozyumda İtalya'dan bir köyü anlattılar. Yaklaşık 100 yıl önce bir vakıf tarafından kurulmuş. Bağımlı insanlar oraya geliyorlar. Devlet desteklemiyor. Tamamen kendi kendini döndürüyor. Sistem. Bağımlılar oraya geliyorlar. 3 yıl orada yaşıyorlar. Bu 3 yıl içerisinde o köyde her şey var. Tarım var, marangozluk var, başka türlü şeylerin üretimi var. Dünya kadar üretim imkanı var. Üretimin içerisinde yer alıyorlar. Bir sürü şey öğreniyorlar. Ve hayatlarını düzene koyup 3 yıl o düzen içerisinde yaşamayı öğreniyorlar. 3 yıl sonra gönderiliyorlar. Başarı oranı %75. Çok büyük bir rakam. Yani oraya gelen 100 kişiden 75'i bir daha bağımlılığa dönmüyor ki. Bağımlılık için bu olağanüstü bir rakamdır. O yüzden rehabilitasyon köylerinin kurulması, bağımlılara hayatlarını oturtmaları, meslek öğrenmeleri ve hayatlarına bir kıvam katabilmeleri, o düzen içerisinde devam etme imkanlarını sağlayacak zeminlerin, imkanların oluşturulması çok önemli.
İnşallah bunu birileri projeye döker hocam.
İnşallah.
Çünkü yani o kadar büyük bir ülkeyiz. O kadar büyüyoruz. Her anda diyoruz ki şöyle oluyor, böyle oluyor ama asıl detaylar da çok önemli.
Tabii ne kadar güzel söylediniz. Bu kadar büyük ülkeyiz.
Evet.
Toprağımız var.
Evet.
İnsanımız var. Derdimiz var. Bu derdi bu toprakla, bu insanla çözelim.
Gibi söylediğiniz ne kadar aslında yani hemen yapılabilir bir şey gibi
tabii,
görüyor. Yani
tabii.
Böyle ahım şahım aman nasıl olur böyle hiç yani söylediğiniz anda ben şöyle düşünüyorum. Bu hemen projeye dökülüp Türkiye'nin çok güzel yerleri var. Bu dediğiniz gibi.
Tabii.
Böyle bir alan oluşturulabilir.
Tabii.
Birkaç işte bir alan oluşturacaklar. Uzmanlar gelecek. Orası da oradan ne güzel şeyler de çıkar. Değil
tabii.
Mi? Yani
mesela bakın,
üniversitelerle akredite olur, entegre
şey
olur. Harika şeyler
bir
olur.
Bir sürü şey olur. Bakın mesela bu İtalya'daki köy 100 yıldan beri devam ediyor. Hiç kimseden, hiçbir devlet kuruluşundan para almıyor. %50'sini masraflarından o bağımlıların ürettiği şeyleri satarak karşılıyor. %50'sini de bağışlarla karşılıyor. Türkiye'de böyle bir şey olamaz.
Kadar güzel.
Çok rahatlıkla olabilir.
Evet.
Dolayısıyla bunun da gündeme gelmesi lazım. Bir diğer mesele tedavi anlamında kolay ulaşılabilirlik, tedavinin yaygınlaşması çok çok önemli. Yani hiç unutmam Van'da bir çalışma yapıyorduk bağımlılarla alakalı. Orada çalışan uzmanlara sorduk ne tür problemler yaşıyorsunuz? Dedi ki çok dikkatimi çekmiş, içimi acıtmıştı. Dedi ki hocam dedi biz dedi burada bağımlılarla çok bağımlı var. Bağımlılarla çalışıyoruz. Onları tedaviye ikna ediyoruz. Gönderiyoruz Elazığ Amatem'e. Sıra 3 ay sonraya veriyorlar. 3 ayda zaten adamın 3 ay sonraya bütün tedavi motivasyonu, bütün isteği, arzusu gidiyor. Ben zaten 3 ayda getirebilmiş bu noktaya. 3 ay sonraya gün verdi mi bu insanı bir daha getirmek mümkün değil ki diyor.
İlerleme
bir de Elazığ'da yani evet. Van'da da yok. O yüzden tedaviye ulaşma anlamında çok ciddi sıkıntı var. Bağımlı olmak isteyen insan, bağımlı olup tedavi olmak isteyen insan nerede tedavi olacak? Yok, Türkiye'de inanılmaz az. Az sayıda merkez var, az sayıda uzman var, az sayıda mekan var. Dolayısıyla
siz bunları konuşmamız lazım.
Bunları konuşmamız
lazım. Çok sağ
olun.
Gerçekten ben şahsen de bu konuda teşekkür ediyorum ki dinleyicilerimiz de bu anlamda aynı duygudadır. Yani bonsai'yi konuşuyoruz. Tamam, tehlike. Ama işte mesela bir bağımlının bu hale düşmesi daha evet, acı değil mi?
Evet. Yani bir şekilde bulaşmış. Bir şekilde bulaşmış. Allah kurtarsın. Tedavi olmak istiyor. Ne yapacak bu adam? Bir şey diyemiyoruz. Bize telefon geliyor, içimiz parçalanıyor. Ne yapacağız? Gönderiyoruz, Amatem'e gönderiyoruz ama Amatemler yeterli değil ki. Amatemler zaten inanılmaz yoğun çalışıyorlar. Çok güzel çalışma yapıyorlar. Çok harikulade, yani Türkiye'deki Amatem çalışmaları dünyaya gösterecek örnek çalışmalardır ama az sayıda var. Yatak sayısı az, uzman sayısı az, mekan sayısı az. Bunların çok hızlı bir şekilde arttırılması gerekiyor. Öbür türlü anlattığımız, konuştuğumuz, övündüğümüz her şey boşa çıkar. Çünkü öbür taraftan bağımlı grubu artıyor.
Ve insan,
çünkü bu insanlar tedavi olamıyorlar. Tabii bir de yani bir bağımlının etkilediği sadece kendisi değil ki. Annesi var, babası var, kardeşi var, akrabası var vesaire. Dolayısıyla onlara da yazık, onlara da günah. Kaç tane içi yanan, yüreği yanan anne baba var. Ne yapacağım çocuğumu diyor. Bir şey diyemiyoruz.
Evet.
Dolayısıyla hem tedavi merkezleri, hem rehabilitasyon köyleri çok kolaylıkla kurulabilir. Yeter ki bu konuda bir dert olsun. Çok kısa zamanda bu açık kapanabilir ama bunu gündemimize almamız lazım. Bu önemli bir gündem. Bir diğer mesele, bağımlarla alakalı çok ciddi toplumda ön yargılar var. Bu ön yargıların oluşması ailelerin bu sorunu gizlemesine ve çocukların tedaviye yönlendirmemesine sebep oluyor.
İşte çok
adı çıkmasın.
Kritik bir şey söylüyorsunuz. Tabii. Yani çocuğun böyle bilinmesin.
Bilinmesin, adı çıkmasın, geçmişinde yer almasın, kayıtlara girmesin diye çocuğun tedavi ettirmiyor. Ama problem çözülmüyor, problem daha da büyüyor. Dolayısıyla toplumun da bu konudaki hikayeleri bilmesi, bu konuda insanların ne çektiğini, neler yaşadığını öğrenmesi ve bu konudaki yargılarını kırması lazım. Bunun için sivil toplum kuruluşları çalışma yapmak istiyorsa, bağımların ailelerin neler yaşadığını anlatan, ne tür zorluklar yaşadığını anlatan, insanların ne tür tepkileriyle karşılaştıklarını anlatan filmler, hikayeler üretmeleri lazım ki o hikayeler ve filmler üzerinden insanların ön yargıları yavaş yavaş kırılmış olsun. İnsanlar da bağımlı olduklarında saklamadan, korkmadan, çekinmeden tedavi olup sonra hayatlarına devam edebilsinler.
Ki burada da erken teşhis önemlidir hocam zannediyorum.
Çok önemli. Çok evet. Önemli. Ne kadar erken müdahale olursa o kadar tedavi imkanı yükseliyor. Ne kadar gecikirse o kadar azalıyor. Dolayısıyla erken müdahale çok çok önemli.
Evet. O kalıbı kırmak lazım yani. Hani hep bizde vardır ya, diyelim ki psikoloğa gittin, hani saklarsın. Neden? Şimdi Allah'a şükür o dönemler biraz daha geride kalıyor ama öyle önceden bu da bir mit gibiydi değil mi?
Tabii.
Hani psikolog çünkü nedir? Sana işte deli derler, işte kafayı üşüttün derler. Bu gibi şeylere girmemek için giden de saklıyordu ya da ya boş ver hallederim diyordu. Şimdi bunu işte bağımlılıkta yaşıyoruz diyorsunuz.
Evet, fazlasıyla yani yaşıyoruz.
Bağımlılıkla ilgili bir sıkıntı yaşayan, bir problem sezdiğimiz yavrularımızı aman şimdi adı çıkmasın, hallederiz, kendi içimizde çözeriz, çözülmüyor.
Çözülmüyor. O yüzden toplumun ön yargılarını, toplumun dışlamalarını ve ayrımcılıklarını kırma yönelik malzeme üretmek gerekiyor.
Evet.
Yani bu insanların hikayelerini anlatalım. Bu insanların yeniden kendilerini toparlamalarına imkan sağlayalım. Çünkü hakikaten bir insan bağımlı olmadı diye bağımlı olmayacak anlamına gelmiyor. Dün bir tane misafirim vardı Avustralya'dan. Üniversitedeki öğrencilere götürdüm. Görün, çok dünya çapında meşhur bir terapist. Hı hı. Dedim ki öğrencilerime soru sorun. Yani istifade edin, bilgisinden faydalanın. Dünya çapında bir psikoterapist. Ne öğrenmek istersiniz, ne bilmek istersiniz? Bir öğrenci dedi ki, ya dedi saçma gelebilir size sorum ama merak ediyorum. Bir katil geldiğinde onunla nasıl ilişki kuruyorsunuz? Yani katil adam öldürmüş. Dedi ki, problem oluyor mu dedi. O dedi ki hiç olmuyor dedi. Çünkü ben katil değilim ama bilmiyorum olur muyum. Bu şu an karnım tok, güvenlik sıkıntım yok, ailem var, akrabam var, toplumla bir statüm var, toplumum var. Her şeyim iyi, o yüzden rahat yaşıyorum. Ama öyle insanlarla çalışıyoruz ki, özellikle o göçmenlerle çalışıyor. Toplumu gitmiş, kültürü gitmiş, toprağı gitmiş, ailesi gitmiş, kazandığı her şey gitmiş. Bir şekilde zor durumda kalmış, çıkmaz sokağa girmiş gibi hissetmiş. Yani bu doğrulama iyidir anlamında söylemiyorum, evet. Ama sınanmadığımız günah masumu değiliz diyor ya, sınanmadığımız bir şey masumu değiliz. Biz de aynı şartlarda karşılaşsak ne oluruz bilmiyoruz. Değil. Allah saklasın. Yani tabii sıkıntı istenmez, problem istenmez. İnşallah karşılaşmayalım, ama karşılaştığından dolayı sıkıntı yaşayan insanları da eleştirmeyelim, yargılamayalım, dışlamayalım. Bizim ayağımıza bir şey takılmadı diye ayağına bir şey takılıp düşen insana tekme atmayalım. Üzerinden geçmeyelim, düştüğü için eleştirmeyelim, el vermeye çalışalım. Ayağa kaldırmaya çalışalım. İnsan yaşadığı sürece, insan nefes aldığı sürece insanların ümit kesilmez. Dolayısıyla hangi problemi yaşamış olursa olsun, hangi suçu yanlış yapmış olursa, hangi suç işlemiş olursa olsun, insan nefes alıp veriyorsa insan değişir, insan dönüşür, insan düzelir. Yeter ki doğru bir ortam, doğru bir imkan ona sağlanmış olsun. Bakın, çok dikkatimi çeken bir örnektir. Amerika'da Ölü Vadi diye bir vadi var. İnanılmaz geniş bir arazi, kupkuru, çöl gibi toprak sadece. Hiçbir şey yok ve 100 yıldan fazladır öyle. Geçen senelerde 3-4 sene kadar oluyor. İlk kez, yüzyıllar sonra ilk kez oraya yağmur yağdı. Orayı yeşil görmemiş kimse. Yani bilindiği tarihinden beri hep kupkuru orası. İlk kez yağmur yağmış kaç yüzyıl sonra. O kupkuru ölü vadi, adı bile ölü olan vadi, görseniz nasıl yeşillenmiş. O göz alabildiğine toprak olan, kupkuru olan yer, göz alabildiğine yemyeşil olmuş. Niçin? Toprakta o potansiyel varmış ama yağmur şartı gerekiyormuş. Yağmur şartı gerçekleştiğinde, o yağmur damlalarına bakıyormuş. Yağmur şartı gerçekleştiğinde o meyvesini, o ürününü, o yeşilliğini, o güzelliğini vermiş. Dolayısıyla birçok insana bakıyoruz. İnsanın özü temiz, fıtratı temiz ama yağmur şartı meydana gelmemiş. Biz o insanların gönüllerine yağmur yağdırabilirsek, o insanların gönüllerine dokunabilirsek, o insanlar da yeşillenecek, o insanlar da bereketlenecek, o insanlar da meyvesini, ürününü, hasadını verecek. Yeter ki biz o insanlara ulaşalım. Ötekisi çok kolay. Atmak çok kolay, dışlamak çok kolay, ayrımcılık yapmak çok kolay. Ama sadece o insana zararı yok, bütün insanlığa zararı var. Bir insanı dışlamak, bir insandan vazgeçmek, bütün insanlığı dışlamak, bütün insanlıktan vazgeçmek gibidir. Bütün insanlığa yapılmış bir kötülüktür. O yüzden bağımlılıkla alakalı kendimizi bir gözden geçirelim. Kendimizdeki bütün kalıp yargıları, bütün yanlış düşünceleri, yanlış bilgileri silmeye, kırmaya, toparlamaya, düzeltmeye çalışalım. Onun ötesinde bir adım ileriye geçip de bağımlılara yardım konusunda da bir şeyler yapabiliyorsak ya da bağımlılığı toplum içerisinde önleme yönelik bir şeyler yapabiliyorsak da hepten harikulade bir şey yapmış oluruz. Ne kadar bu konuda çalışma yapılsa o kadar ihtiyaç var. O yüzden ne olur, herkes ne yapabiliyorsa kendine baksın, kendi konumlandırsın, değerlendirsin. Kendi dünyasında, imkanlar çerçevesinde ne yapabiliyorsa bir şeyler yapmaya çalışsın.
Hocam ağzınıza sağlık.
Estağfurullah.
Gerçekten çok istifadeli, güzel bir program oldu. Ki işte bu programlarda meçhule uzanan mektuplar misali. Nerede, hangi gönülde nasıl mâkes bulacağını kimse bilmiyor. Dileriz hayırlara vesile olur.
İnşallah.
Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Bir İnsan Bu programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız her hafta olduğu gibi bizlerleydi. Bizlerle güzel bilgilerini paylaştı. Her hafta Cuma günü 16-17 saatleri arasında huzurlarınızda olacağız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Hepiniz hayırla kalınız.